Muhterem arkadaşlar, bugün de yine Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra ilahi emanetçiye muhalefet etmenin doğurmuş olduğu neticelerden birisine ki o şeyden dolayı İslam ümmeti içerisinde ilmi, fıkhi, itikadi ve tarihsel açıdan farklılıklar oluştu. Aslında bu sözünü edeceğim şeyin ayak izleri Resulullah Aleyhisselam henüz hayattayken baş göstermişti. Nitekim hadis kaynaklarında mervidir. Resulullah Aleyhisselam henüz hayattadır. Sahabenin birisi Allah Resulü'nden duyduğu şeyleri not eder. Yanındaki arkadaşı, o da sahabe, der ki sen ne yapıyorsun öyle? Resulullah Aleyhisselam'ın hadisini yazıyorum diyor, not ediyorum diyor. Niye yazıyorsun diyor, böyle yapma. Ve aralarında şey çıkıyor, tartışma çıkıyor. Hadi gidelim diyor Resulullah Aleyhisselam'a. Resulullah Aleyhisselam şey yapsın, halletsin. Diyorlar Resulullah Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü diyor, ben sizden işittiklerimi not ediyorum. Bu kardeşim bunun yanlış olduğunu söyledi. Siz bu konuda ne buyurursunuz? Allah Resulü diyor ki, yaz. Ve daha sonra ağzını işaret ederek diyor ki, vallahi buradan Hak'tan başka bir şey çıkmaz. Şimdi bu hadis, bu rivayet bize gösteriyor ki, dediğim gibi bugünkü işleyeceğim konunun ayak izleri ta şeyde var. Resulullah Aleyhisselam hayattayken var. Şimdi Üstad Tabatabai'nin rahmetlik Kur'an-ı Kerim tefsirinde, Tefsir-i Mizan'da çok hoş bir tespiti var. Diyor ki, yasalar, kurallar, düzenlemeler, öngörülen disiplinler ne kadar kamil olursa olsun, onların icracısı kamil bir insan olmadığı müddetçe o sözü edilen kamil yasalar, kamil düzenler, kamil disiplinler kendi başlarına iş görme ve aktif olma ve etkin olma kabiliyetine sahip değildir. Hepimiz inanıyoruz ki İslam dini kamil bir dindir. Kur'an-ı Kerim kamil bir kitaptır. Şimdi dindir derken zaten kelime anlam itibariyle kurallar bütünü, kanunlar bütünü bu açıdan kamildir. Fakat bu kemalinin içinde peygambere itaat ediniz cinsinden gelen yüzlerce ayet var ki bu ayet dolayısıyla o din kamildir. O kamil dinin, o kamil kanunlar ve kurallar bütününün kamil bir uygulayıcısı vardır. Hemen hemen bütün beşeri düzenlerde de öyledir ve İslam'da da öyledir. Temel anayasayı belirleyen yazılımlar külli yazılımlardır. Olaylara bütünsel bakar. Olayların teferruatına inmez. Yani beşeri anayasalarda da öyledir. Kur'an-ı Kerim de yine külli kanunlar vaz eder. Külli ilimler vaz eder. Yani bütünsel kanunlar vaz eder. Teferruatlandırmaya asla ve kata gitmez. Bu hukuk düzleminde de öyledir. İbadetler düzleminde de öyledir. En basit örneği bir namaz konusunu ele alın. Kur'an-ı Kerim bizim namaz kılmamızı emretmiştir. Vakit açısından 3 vakitten söz etmiştir. Namaz olarak 5 namazdan söz etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de vakit 3'tür. Namaz 5'tir. Bunu inşallah kendi çapınızda araştırırsanız güzel olur. Bazı şeyler ben söylemiyorum ki, kendiniz bulursanız daha kıymetli olur. Teferruat yoktur. Hukuki açıdan, ceza hukuku açısından bir tane örnek verecek olsak, işte estağfirullah ve sariku ve sarikatu fakta'u eydiyahum. İçinizden hırsızlık yapan kadın ve hırsızlık yapan erkeklerin ellerini kesin. Bütünsel bir vaazdır. Bütünsel bir yasadır. El. El dediğimiz zaman ne anlarız? Bilekten aşağı mı anlarız? Parmaklardan aşağısını mı anlarız? Dirsekten aşağısını mı anlarız? Omuzdan aşağısını mı anlarız? Pek dirsekten aşağı ve omuzdan aşağı anlaşılmaz. Çünkü bu bütününe kul denmişti. Fakat tarihte örneğiyle karşılaştık ki bir hırsızın elinin kesilmesi için hükme varırlar. Fakat aralarında ihtilaf çıkar o günkü alimlerin. İşte bazılardır bilekten kesilecek, bazılardır dirsekten kesilecek, bazılardır koldan kesilecek. O günün halifesi Hele çağırın şu peygamber evladını der. O günkü imam, şu anda hatırlamıyorum hangi imamımızdı. Ona danışırlar. O buyurur ki parmaklardan aşağısını kesebilirsiniz. Öteki alimler derler ki buna şeyin ne, delilin ne? Niye illa da parmaklardan aşağı? Yani el denildiği zaman genellikle işte şuradan anlaşılır. Bir başka ayetten delil getiriyor. Secdegahlar Allah'a aittir. Ayet. Ve el secde huzurudur der. Değil mi? Secdenin kamil olması için iki elin yerde olması lazım. Alanın yerde olması lazım. Ayak parmak uçlarının yerde olması lazım. Dizlerin yerde olması lazım. Secde uzuvlarının Allah'a ait olduğu ayetinden yola çıkar ve der ki onlara kimse dokunamaz. Adam hırsızdır. Tamam, günah işlemiştir. Tövbe eder. Namazı kıldığı halde hırsızlık yapmış olabilir. Nefsine yenik düşmüş olarak. Siz onun namaz uzvunu ne yapamazsınız? Hiç kimse namaz uzvuna dokunamazsınız. Secde için şurası yeterlidir. Dolayısıyla diyor parmaklarını ancak kesebilirsiniz. İşte bunu niye aktarıyorum? Bir tanesini ibadetten aktardım, bir tanesini ceza hukukundan aktardım. Kur'an külli kurallar, külli kanunlar vaz eder. Külli kurallar ve külli kanunlar vaz edince onun cüzlerini, parçalarını, güne uyarlanmasını, fenomene, özel bir olaya uyarlanmasını. Yani düşünün ki Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce gelmiş bir kitaptır. Bugün öylesine enteresan bir olguyla karşılaşırsınız ki yoktur bunun önce bir dengi. Ya o olayın dengi yoktur ki o denge karşılık gelen bir yasayla ona hükmedesiniz. Bugünkü beşeri hukukta bile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde konuşuyorum. Yargıtay'ın en son içtihadına binaendir. Yargıtay durmadan içtihatta bulunuyor. Yeni bir olayla karşılaşıyor. Otoban yeni bir olgudur. Otobanda bir yaya karşı karşıya geçerken ona birisinin vurmasıyla eski yollardayken karşı karşıya geçen birisine vurması arasında yasa içtihat ederek yeni bir karara var. Diyor ki otobanda kişinin yaya olarak karşı karşıya geçmesi akıl ve mantığını algılayacağı bir şey değildir. Otobanda karşıya geçen birine vuran şoföre ceza verilmiyor diye biliyorum ben. Yanlış biliyor muyum bilmiyorum. Yani ceza verilmiyor, yanlış bilsem bile şeyi biliyorum. Öteki yollardaki vuran adamla aynı değerlendirilmiyor. Yani otobanda yaya öncelikli olarak suçlanıyor, suçlu bulunuyor. Bunu niye söyledik? Dün olmamış bir olguyla bugün karşılaşabiliriz. Yasa onun için bir ceza öngörmeli. Bu açıdan kamil düzenin kamil uygulayıcısının olması gerekir. Eğer İslam dini dediğimiz zaman Allahu Teala'nın Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla son elçisine indirdiği kurallar bütünüdür diyorsak ve bu kurallar bütünü külli kurallar vaz etmektedir diyorsak, bunun cüz'üne ancak Allah'ın seçtiği Nebi eliyle ulaşıyorsak, ileriki düzenlemeleri için Kur'an'ın külli yasalarının cüz'e uyarlanabilmesi açısından peygamberin uygulamaları nedir? Kur'an kadar önemlidir. Estağfirullah. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih inne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh fe izâ qara'nâhu fettebi' Kur'aneh thumme inne aleyna beyâneh ilâ ahiril ayet. Ey peygamber, biz Kur'an'ı sana inzal ettiğimiz zaman ezberlemek için diline hareket ettirme. La tuharrik bihi lisanek. İnne aleyna, muhakkak ki bizim üzerimizedir onun sorumluluğu. Neyi? Cem'ahu ve Kur'ane. Onu toplamak bizim üzerimizedir. Onun sorumluluğu benim. Sen hiç telaş etme. Ben onu sana hıfsettiririm de, ben onu toplarım da. İndiren Allah bunu vaadi veriyor. Fe izâ qara'nâhu fettebi' Kur'ane. Biz onu sana okuduğumuz zaman sen sadece onu takip et, ona tabi ol. Ezberleme kaygısına düşme. Telaş etme, heyecanlanma, panik yapma. Konumuzla ilgili son bendine geliyorum bu okuduğum ayetlerin. Sümme inne aleyna beyane. Muhakkak ki sonra onu açıklamak da bizim üzerimizedir. Bilmiyorum yanılıyor muyum? İnşallah sesimin ulaştığı alimler yanılıyorsam beni ikaz ederler. Tefsirlerde karıştırdım. Benim baktığım zaviyeden bir şey bulamadım. Bu son bendini çok önemsiyorum. Bu son bendi diyor ki Bu Kur'an açıklanmaya muhtaç bir kitaptır. Doğru mu? Sümme inna aleyna beyane. Muhakkak ki onu açıklamak ve sonra ifadesi kullanıyor. Sümme. Yani biz onu toplayacağız. Biz onu sana hıfzettireceğiz. Sen sadece biz onu okuduğumuz zaman ona tabi ol. Ezberleme telaşına kapılma. Toplama telaşına kapılma. Sümme o Kur'an, yani bu ayetler sana geldikten sonra veya Kur'an toplandıktan sonra, kemale erdikten sonra sümme inne aleyna beyane. İnne Arapçada mutlakiyet ifade ediyor. Muhakkak ki onu biz açıklayacağız. Onun açıklanması da bizim üzerimize. Onun sorumluluğu da bizde. Arkadaşlar, Allah-u Teala nasıl açıklar ayetlerini? Peygamberinin diliyle açıklar. Peygamberin sözü, peygamberin hadisi Kur'an kadar önemlidir. Şimdi Kur'an kadar derken Allah-u Teala külli kurallarını Kur'an dediğimiz kitapta cem etti. Onun cüzleri de Allah'tan geliyorsa aslında peygamberin o mübarek ve pak ağzından cari olan şeyler de Kur'an. Fakat örf açısından o da Kur'an'dır demek belki çirkin düşer diye bu cümlelere dikkat ediyorum. Örf açısından çirkin düşer. İlim açısından hiçbir aykırılık yoktur. İlla vahyun yuha. O size ne söylerse vahiyden söyler. O vahiyden başka bir söz söylemez. Peygamberin ağzından çıkan söz vahiydir. Dolayısıyla alimlerimiz vahyi ikiye ayırdılar. Vahyi matlu, vahyi gayri matlu. İkisi de vahiy. Vahiylik açısından aralarında bir fark yok. Fark nereden geliyor? Birisi okunan vahiy, birisi okunmayan vahiy. Neymiş okunan vahiy ile okunmayan vahiy arasında? Metin açısından ikisi de okunur. Birisiyle ibadet yapılır. İbadette o okunur. Ama ötekiyle ibadette okuma yapamazsınız. Yoksa metin okuma açısından da yine okumada fark yok. Kur'an'ın açıklayıcısıdır peygamber. Ki geçen haftaki dersimizle eklemleyebilirsek وَعَلَّمَهُ الْكِتَابِ وَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابِ. Sizin için kitabı öğretir. Bu da zaten bunu içeriyordu. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. Muhakkak onun açıklaması da bizim üzerimizdedir. Öyleyse Peygamber Efendimizin yapıp ettikleri ve söyledikleri, sadece söyledikleri değil, yapıp ettikleri. Hatta bu konuda bütün İslam ümmeti arasında ittifak vardır. Sünneti tanımlarken kavli, fiili ve takriri ve sükunu, yani sözü, sükutu, kabulü ve yapıp ettikleri, bunların hepsi şer'i delildir. Sadece Mutezile mezhebi sünneti şey olarak kabul etmemiştir. Şer'i delil olarak kabul etmemiştir. Mutezile kitap ve akıl demiştir. Akıl yeterlidir demiştir. Öteki bütün mezhepler şiasıyla, sünnisiyle kitap, sünnet konusunda müttefiklerdir. Şiaların sünnilerden ayrıldığı nokta kitap, sünnet, akıl demiştir. Mutezile'den şianın ayrıldığı yer Mutezile sünnet dememiştir. Şia akılla beraber sünneti şer'i delil almıştır. Şimdi bu girişten biz şunu anlıyoruz ki Resulullah Aleyhisselam'ın sözüne, fiiline, kabulüne, sükutuna, itirazına biz muhtaçız. Onun her sözü ve her fiili Kur'an'daki külli bir kuralın, külli bir yasanın, külli bir ilmin cüzlerine tekabül eder. Açılımına tekabül eder. Vaka suresindeki bir ayette yine bu sözünü ettiğimiz şeyi konu eder. Teferruatına girmeden sadece aktarayım. İnnehu le Kur'anun kerim. Muhakkak o kerim bir Kur'an'dır. Fi kitabim meknun. O gizli bir kitaptadır. La yemessuhu illel mutahharun. Temiz kılınmışlardan başkası ona dokunamaz. Tenzilun min Rabbil alemin. Elimizdeki kitabın aslı meknundaymış. Saklı bir kitaptaymış. Elimizdeki hali o saklı kitaptaki halinin bizim dünyamıza iniş biçimidir. Aslı bütünü değildir. Bütün cüzler, bütün teferruatlarıyla o meknundadır. Meknunda onun dili var mıdır, yok mudur onu bile bilmiyoruz. Arapça mıdır, değil midir onu da bilmiyoruz. Oradan inerken hangi kavim ve hangi din, dilden elçinin üzerine indiyse o elçinin dil kalıbıyla indi. Zaruret yoktur ki Mekke'deyken de Arapça olsun. Ve ona ancak temiz kılınmışlardan başkası dokunamazdan da şurayı anlıyoruz ki elimizdeki kitaba temiz olanlar da dokunuyor, temiz olmayanlar da dokunuyor. Emir kipi yok burada. Temizlenmeden ona dokunmayın. Sünni kardeşler bu ayetten yola çıkarak Kur'an-ı Kerim abdestsiz ele alınmaza hükmettiler. Yok, burada emir kipi yok. Burada bir durum tespiti var. İmkansızlık haberi var. Ona temiz kılınmışlar, temizler de demiyor. Temiz kılınmışlardan başkası dokunamaz. Şimdi bir, elimizdeki kitaba dokunmak kastedilmiyor. İki, aslına dokunmaktan kasıt nedir acaba? Elimizdeki beşerin dil kalıbına girdiği zaman özünden bir şeyi arka plana atıyor. Cüzlerini arka plana atıyor. Ön planda küllünü, bütününü tutuyor. Onun teferruatını arkaya atıyor. Hepsi neredeydi? Meknundaydı. Kim o meknuna gider ve dokunur ve almak isterse o ancak oradan alabilir. Kim o? Temiz kılınmışlar. Allah'ın temiz kıldıkları ancak onun teferruatını oradan alabilirler. Öyleyse bir, Peygamber Efendimiz melekut alemine dönük sağ eliyle Kur'an-ı Kerim'i bize tutarken diğer eliyle de meknun kısmından alıp bize güncelliyor. Bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor. O külli kuralların cüzünden bizi Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Faydalandırıyor. Şimdi siz Peygamber Efendimizin yapıp ettiklerini kayda altına almazsanız kaybolur. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünsel yasaları hakkındaki cüzlere peygamberi dille, peygamberi lisanla, peygamberi fiille kavuşabilme imkanını kaybedince kendiniz onu zorlamaya çalışırsınız. Kendiniz bir şeyler söylemeye çalışırsınız. Allah-u Teala bunu reddediyor. Ona ancak temiz olanlar dokunur diyor. Bir kere peygamberden başkası onun aslına gidemez. Dokunamaz. Aslına gidemeyince elindeki bütünün cüzlerini ise kendi kabiliyeti, kendi becerisi, kendi takvası, kendi irfanı, kendi kemali nispetinde ondan belki bir şeyler alabilir ki ümmeti bağlama yetkisi de yoktur. Mümkündür ki bir insan Kur'an-ı Kerim okusun, bir hükme varsın, bir şeyler çıkarabilsin. Kendisi içindir. Ümmeti bağlamaz o. Çünkü onun çıkardığı şeyin Allah-u Teala'nın kastına denk düşüp düşmediğinin garantisi yoktur. Ama Allah'ın seçtiği masumun ondan getirdiği her şey o Allah'tandır. Dolayısıyla garantisi vardır. Dolayısıyla şer'an bizi bağlar. İfadelere dikkat ediyor musunuz? Buraları çok iyi kavramak zorundayız. Bu açıdan peygamberin yapıp ettiklerinin yazılmış olması zarureti söz konusuydu. Ve sahabe de yazdı. Çok heyecanlıydılar bu konuda. Hatta sünni kaynaklardaki rivayetlerde arkadaşlar kendi aralarında nöbet devri yaparlarmış. İşim var, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında olamayacağım, sen git. Resulullah Aleyhisselam bir şey derse kaydet. Ertesi gün o arkadaşı iş yerinde dururdu, işinin başında dururdu, bu arkadaşı giderdi. Resulullah Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bir şeyi kaçırmayalım diye. Yazılım bu kadar önemli. Resulullah Aleyhisselam'ın yapıp ettiklerinin yazılımı bu kadar önemli. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra ne oldu? Şimdi bundan iki ders önce miydi, üç ders önce miydi ne işlediğimiz bir konu da demiştik ki bizim sahabeyle hep herhangi bir alıp veremediğimiz yok. Allah Resulüne itaat etmiş bütün sahabeler bizim baş tacımızdır. Onlara hakaret edenlerin anını karışlarız. Onlara hakaret edenlerden biz beriyiz. Biz birisinin bir yapıp ettiğinden söz ediyoruz ki o Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde yaşamış ve tarihe sahabe diye kaydedilmiş. Vay efendim siz sahabelerin aleyhinde konuşuyorsunuz. Yok, biz kişilerin yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Şimdi sözünü ettiğim şeyde de gene adı sahabe olarak geçen insanlar söz konusu edilecek. Adlarını kullanmayacağım. Yapıp ettiğinden söz edeceğiz. Birinci halife. İlk icraatının ne olduğunu kitaplardan okuyoruz. Ve hem de sünni kaynaklardan okuyoruz. Ve hem de annemizin rivayetiyle okuyoruz. Ayşe validemiz aktarır, rivayet eder. Der ki, babam hilafete seçildiği günün gecesinde yatağında bir sağa döndü, bir sola döndü. Oturdu, yattı, kalktı ama bir türlü uyuyamadı. Ve en sonunda bana seslendi. Kızım dedi, yanında yazılı hadis var mı? Ben de var babacığım dedi. Getir onları dedi. Aldı, toplattırdı ve yaktırdı. Şimdi o hadisleri kimin tutmuş? Resulullah Aleyhisselam'ın eşi. Ümmetin annesi. Not tutmuş. Onları toplatıp ve yakan kim? Babası. Ayşe validemizin babası. Resulullah Aleyhisselam'ın kayınpederi. Şimdi ilişkiler düzenine baktığınız zaman yani insanın yüreğinin neriyesi geliyor. Konu etmeye korkuyor. Fakat Kur'an bir ilim kitabıdır ve Kur'an bize diyor ki yok hayır. İnsanların yap ettiklerine bakın. Asla ve kat'a biyolojik aidiyetine, hukuki aidiyetine, ideolojik aidiyetine bakmayın. Nerede veriyor bu dersi bize? Tahrim suresinde iki peygamberin eşinden bahseder ve der ki فَخَانَتَهُمَا O iki salih kuluma bunlar ihanet ettiler. Ve onlar kafirlerle beraber azap edilecekler. Diğer ayetlerde yardımına getirerek söylüyoruz. Lut Aleyhisselam'ın ve Nuh Aleyhisselam'ın işleri hakkında. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan'ı hepiniz biliyorsunuz. Allah Resulü diyor ki yok hayır. O senin ailenden değildir. Oysa Nuh Aleyhisselam diyor ki Allah o benim ailemdendi. Demek ki biyolojik açıdan bir problem yok. Biyolojik açıdan Kenan Nuh Aleyhisselam'ın oğludur. Fakat Allahu Teala amelun gayru salih. O salih olmayan bir amel yaptı. Diyerek Nuh Aleyhisselam'dan onu ne yapıyor? Öteliyor. Kur'an bana öğretiyor ki biyolojik nispetlerin, ideolojik nispetlerin, hukuki nispetlerden kastım nikahsal bağlar. Birinci halife ile Resulullah Aleyhisselam arasındaki ilişki, Resulullah Aleyhisselam onun kızıyla nikahlanmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın kayınpederidir. Hukuksal bir ilişki vardır burada. Bunlara önem vermeyin diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kişilerin yapıp ettiklerine bakın. Şimdi kişinin yapıp ettikleri açısından tarih kitaplarının yazdıkları çerçevesinde konuşuyoruz. Birinci halifenin ilk icraatı Allah Resulü'nün mübarek ağzından cari olmuş. Gerek eşi, gerek arkadaşları ve gerek çevresi Müslümanların tuttukları notları yakmışlar. İmha etmişler. Sadece Hazreti Ayşe validemizin elindekilerini yakmıyor. Ertesi gün mescide çıkıyor ve emirname yayınlıyor. Yanında yazılı hadisler olanlar hadislerin toplasını getirsinler. Alıyor ve bir meydanda yakıyorlar. Bunu da hadis kitapları ve tarih kitapları kaydediyorlar. Kayıtta bir problem yok. Tarihin okuma biçiminde problem var. Bu da gene müstakil bir ders konusudur. Tarih yazmak ve tarih okumak ayrı şeylerdir. Tarih bağımsızdır. Olguları olduğu gibi aktarır. Tarihte problem olmaz. Tarihin okuma biçiminde problem olur. Ve bir insan tarih yazayım derken tarih yazmak değil okumasını yazar. Kendi okumasını yazar. Yanlış tarih dediğimiz de oradan çıkar. Tarihin okuma biçimini, kendi okuma biçimine adam tarih olarak yazıyor. Buna da isterseniz kısa bir örnek vereyim, karışıklık olmasın. Bidayetün Nihaye tarih kitabı, meşhur bir tarih kitabıdır. Orada tarihçi, tarih yazıyor. Diyor ki, Yezid İbni Muaviye halife olur olmaz Medine valisine bir mektup gönderdi. Ve dedi ki, Hüseyin'in ya beyatini ya da kellesini getir. Şimdi bu tarih. Tarih yazmış. Çünkü bunu diğer tarih kitaplarında da okuyoruz ki bu vaka var. Halife böyle yapmış. Bunu Bidayetün Nihaye'nin yazarı da kaydediyor. Tarih olarak kaydetmiş. Bitti güzel tamam. Aradan bilmem kaç sayfa geçiyor. Kerbela vakasını aktarıyor ve İmam Hüseyin şehit edilmiştir. Burayı da tarih olarak aktarıyor. Tarih bağımsız. Ne olmuş? Onu söylemek zorunda. Şimdi adam diyor ki aslına bakarsanız müminlerin emiri Hazreti Yezid İmam Hüseyin'i öldürmek istememişti. Ubeydullah İbni Ziyad bu cinayeti işledi, işlettirdi. Halife bundan razı değildi. Şimdi burası tarih yazmak mıdır, tarih okumak mıdır? Bu okumak oluyor. Çünkü bunu delillendirmiyor bize. Bunun hakkında bize bir tarih vesika vermiyor. Az öncekinde mektup yazdı diyor. Mektup var. Bütün tarih kitapları bunu kayıt altına almış. Burada adam kendisinin tarihi okuma biçimini bize tarih diye yazıyor. Dolayısıyla okurken bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bir insan nerede tarih yazıyor, nerede kendi okumasını yazıyor. Veyahut da bugün ben tarih mi yazıyorum, tarih mi okuyorum? Biz tarih okuyoruz. Okuma açısından farklılıklarımız olabilir bizim. Bu farklılıkların da doğru delillere oturup oturmadığı, mantıki ölçülere oturup oturmadığına bakmamız lazım. Mesela bugünkü mantığımız bu adamın burada tarih okuma biçimini yazdığını nereden çıkarır? Eğer Yezid'in İmam Hüseyin'in öldürülmesine rızasının olmadığını ispat edemeyeceksen, iddia ediyorsan en azından Yezid'in Kufe valisini azletmesi söz konusu olsaydı. Bu bir. İkincisi sen 60-70 sayfa evvel Yezid'in emirnamesini bize aktarıyorsun. Diyorsun ki Hüseyin ya başını ya da beyatını getir. Bu tarih okumadır. Şimdi biz önce bağımsız olarak yazılmış tarihi aktarıyoruz. Kişilerin yapıp ettikleri hakkında. Tarih okuma biçimimi de aktarmıyorum ben burada. Tarih diyor ki birinci halife böyle yaptı. Ertesi günde tuttu, mescitte emirname yayınladı ve bütün hadisleri, yazılmış bütün hadisleri yaptırdı. Bunu aktarırken şimdi tarih okuma biçimine geliyorlar. Diyorlar ki birinci halife şundan dolayı yaptı bunu. Allah-u Teala'nın ayetleriyle Resulullah Aleyhisselam'ın hadisleri birbirine karışır. Dinde hercü merç olur endişesinden dolayı. Bu hercü merci engellemek için, önlemek için bunu yaptı. Nasıl gerekçe? Böyle bir şey olamaz. Ve biz bunu yıllardır okuyoruz ve yıllardır biz buna itiraz etmedik. Anlamadık, düşünemedik. Çünkü niye? Biz okuduğumuz her şeyi, İslam adını okuduğumuz her şeyi kutsayarak okuyoruz. Okuduğumuz her şeye önce bir dokunulmazlık koyuyoruz. Tarihin insanı kutsal. Biz tarihten bir şey okuyoruz. Biz Müslümanların birinci halifesini okuyoruz. Dolayısıyla o kutsallık bizim akli melekelerimizin önünü alıyor. İrdeleyemiyoruz. Analitik okuma, inceleyici okuma ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Oysa analitik okuma yapabilseydik, bir, Allah-u Teala Kur'an'ın metninin korumasını kendi yetkisinin altına aldığını, kendisi onu sigortaladığını bize ilan etmiş miydi? Etmişti. İki, onun ne önünden ne ardından ona batıl yetişemez garantisini Allah bize vermiş miydi? Vermişti. Üç, Kur'an'ın en büyük mucizesi onun belagatıdır. Hiçbir beşerde o belagat yoktur peygamberler dahil olmak üzere. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam belig bir Arapçaya sahip olmasına karşılık ayetlerin diziliş biçimi, belagat karakteriyle Resulullah Aleyhisselam'ın belagat karakteri arasında farklılıklar vardır. Mesela en belig olanlardan biridir gene İmam Ali Aleyhisselam ve hutbeleri, Nehcül Belaga diye meşhur hutbeleri söz konusu edilmiştir. Belaga, belagat kökünden geliyor zaten. Belig hutbeler. Buna rağmen İmam Ali Aleyhisselam'ın belagatı Kur'an'ın belagatına ne yapamaz? Ulaşamaz. Bir Arap, okuma yazma bilen bir Arap, önüne bir ayet koyun, bir de İmam Ali Aleyhisselam'ın bir hadisini koyun, ayırır ikisini. Bunların ikisinin karakteri farklıdır der. Bir ayet koyun, yanına Resulullah Aleyhisselam'dan bir hadis koyun, bir Arap bunu ayırır. Kur'an'ın mucizelerinden biridir bu. Bu açıdan birinci halife, Ayşe validemiz ve o günkü Müslümanların önde gelenlerinin hepsi biliyorlardı ki Allah Resulü hadisleri Kur'an'a karışmaz. İki boyutlu karışmaz. Bir, Kur'an'a metnini Allah koruma altına almıştır. İki, belagat açısından bunun imkanı yoktur. Bunu yapan da bunu biliyor. Bu gerekçeyi öne süren de bunu biliyor. Başka bir murat var. Başka bir muradı bir yerde daha yakalıyoruz tarih kitaplarında. Birinci halifenin hilafetinin kaçıncı günüdür artık? O tam belli değil. Bir hafta mıdır, 10 gün müdür? İmam Ali Aleyhisselam evine kapanır. 3 gün içerisinde Allah Resulü'nün notları ile birlikte Kur'an-ı Kerim'i cem eder. Kitap halinde götürür, halifeye arz eder. Halife açar şöyle bir bakar. Yoktur bunu, bu bize gerekmez. Ve ayrı bir heyet oluşturur. O heyetten istirham eder. O heyet Kur'an-ı Kerim'i cem eder, toplar. İkisinin arasındaki fark şudur. İmam Ali Aleyhisselam'ın cem ettiği Kur'an'da eski Osmanlıca bilmeniz var mı bilmiyorum. Haşiye derlerdi. Eski kitapları hatırlayanınız varsa metin bir pano içindedir, çerçeve içindedir kitapta. Ana sayfa. O çerçevenin yanında şöyle yan yan ufak ufak ana metinden daha küçük harflerle yazılar vardır. Bunlara haşiye deniyor. O ana sayfadaki cümlelerin bütünsel ve külli cümlelerin açılımları hakkında notlar tutulur. İmam Ali Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in sayfa sayfa ana sayfalarını yazıyor. Yanına da o sayfadaki geçen ayet hakkındaki Resulullah Aleyhisselam'ın sözümün başındaki 10-15 dakikama ayırdığım espri çerçevesinde düşünün burayı. Resulullah Aleyhisselam'ın tefsirini de not ediyor. Kabul etmiyor. Niye kabul etsin ki? Ta kendi evindeki kendi kızının notlarını yapmış.
Bütün sahabenin elindeki hadisleri toplatmış, yapmış. İmam Ali Aleyhisselam bunu tekrar kayıt altına alıyor. Olmuyordu ki biz bunu. Ve o notlardan arındırılmış. Şimdi burada dolayısıyla bizim akıl, mantık yürütmemiz lazım. Bu notlardan niye arındırıyorsunuz siz Kur'an'ı? Kur'an'ı istediğiniz gibi tefsir edebilmek için. Bütünsel hükümleri gününüze uyarlanırken istediğiniz anlamda hüküm çıkarabilmeniz için. Yeni hükümler ihdas edebilmeniz için. Eğer o notlar olsaydı eliniz ayağınız bağlanırdı. Siz özgürce tefsir, tevil ve yorum yapamazdınız. Allah Resulü'nün tefsiri, tevili ve yorumu sizi çerçevelerdi. Doğru mu değil mi burası? Evet. Ve bu ta Emevi halifesi Ömer İbni Abdülaziz dönemine kadar devam ediyor. Dikkat edin. Allah Resulü'nün hadisleri artık nereden aktarılıyor o döneme kadar? Ezberde, kişilerin hafızasında ne kadar var idiyse o kadar dilden dile aktarılıyor hadisler. Şimdi size soru soruyorum. Birisi hakkında aktaracağınız bir şeyi vakti zamanda not ederek aktardığınız aktarım mı sağlamdır? Ondan duymuştum deyip hafızanızdaki kalan biçimiyle aktarmanız mı sağlamdır? Yazılı sağlamdır değil mi? Oysa bugün o birinci halifenin yapıp ettiklerinin meşruiyetine inanan mektebin usulü hadis kitaplarında tahammülül hadis diye bir bahis vardır. Hadislerin alınma biçimi. Bunları 8 kategoriye ayırırlar. İşte sema yoluyla, kitabet yoluyla, icazet yoluyla, falan yoluyla, filan yoluyla. Bunların içerisinde en efdali hangisidir derler. Sema yoluyla, işitme yoluyla, kitabet yoluyla, yazma yoluyla, icazet yoluyla gidip bir üstattan alıyorsunuz. Üstad size izin veriyor ki siz bunları aktarabilirsiniz. Teferruatlara girmiyorum. Konumuzla ilgili olan iki tanesi var. Kitabet ve sema yoluyla. Bütün bu kardeşlerin usulü hadis kitaplarında tahammülül hadiste en evla aktarım biçimi, alış biçimi kulak yoluyla alınandır. Niye? Çünkü öyle yapmışlar. Ya şu anda siz beni dinliyorsunuz. Allah hepinize hayırlı ömürler versin. Aradan 20 yıl geçti. Tekrar siz geldiniz bir araya. Eski günlerinizi yad ediyorsunuz. Hasan dedi ki İsa hocam şöyle demişti. Vasfı kardeş, yok abi öyle dememişti ya, böyle demişti. Mümkün böyle bir şey?
Bir saat sonra bile.
Evet, bir saat sonra bile. Şimdi aralarında tartışma çıktı. Vasfı diyor yok hayır öyle dememişti. Hasan diyor yok öyle dememişti. En sonunda Hasan şöyle çıkıyor cebinden ajandasını. Abi diyor ben onu not etmiştim. İsa abi böyle demişti. Şimdi Vasfi'nin aktardığı mı doğrudur? Hasan'ın aktardığı mı doğrudur? Ya iki kere ikinin dördü der anlamındaki şu şey insanlara ters düz olarak öğret. İlahiyat fakültelerinde şu anda bu kadar öğrencimiz var bizim. O öğrencimiz şu anda öğreniyor ki sema yoluyla aktarılan doğrudur. Sema yoluyla olunca hadislerde kopmalar oldu. Yanlışlar oldu. Eklemeler oldu. Çıkarmalar oldu. Bu yanlışlık hadis aktaranların kasıtlarını devre dışı bırakın oldu diyorum ben. Hadis aktaranların kasıtlarını da devre dışı bırakıyorum. Hele bir de aktaranın kastı varsa ki İslam ümmeti içerisinde münafıklar denilen bir gerçeklik var değil mi? O münafığın kastı da olacak. O münafık diyecek ben Resulullah'ın şöyle namaz kıldığını gördüm. Kim buna muhalefet edebilir? Var mı elinde bir kayıt senin? Kur'an'da var mı bir teferruat? Yok. Senin elinde kayıt var mı? Yok. Ama ben de böyle görmüştüm. Sen öyle görmüştün. Sen ben de böyle görmüştüm diyor. Dolayısıyla bugünkü sivri zekalı alim bu iki farklı namaz kılışı biçimini bugün soran bir Müslümana diyor ki örnek olsun diye veriyorum. Hocam diyor Resulullah Aleyhisselam eller açık mı namaz kılmıştı, elleri kapalı mı namaz kılmıştı. Bugünkü sivri zekalı bütün Müslümanları idare edecek ya. Çok akıllı, çok alim. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam namaz kılarken bir gün diyor normalde diyor ellerini bağlayarak kılardı da Resulullah Aleyhisselam. Çok yorgundu diyor. Böyle Fatiha'nın yarısına doğru şöyle eller biraz düştü. İşte Fatiha'nın sonuna doğru biraz daha düştü. Zamm-ı Sıra'da tamamen sarktı diyor. Mübarek çok yorulmuştu. Dolayısıyla diyor eli bağlı haldeyken gören sahabe eli bağlı kılardı diye aktardı. Eli açık gören sahabe de eli açık kılardı diye. Abi bu dinle alay etmek değil midir? Bu dini hafife almak demek değil midir? Öbür taraftan bunları ortaya koyduğunuz zaman adam diyor ki ya niye şekile takılıp kalıyorsunuz ki? Niye şekilciliğe takılıp kalıyorsunuz ki? Abi dinle şekil olmayan bir şey bana söyleyebilir misiniz? Namazın kendisi tepeden tırnağa şekil değil midir? Niyeti, itaati, ubudiyeti aradan çekip çıkardığınız zaman geriye ne kalır? Rükû bir şekildir. Secde bir şekildir. Tavaf bir şekildir. Say bir şekildir. Şeytanı taşlamak bir şekildir. Hanımların tesettürü veya tesettürsüzlüğü şekille ilgili bir şeydir. Niye biz yıllardır hanımlarımızın tesettür kavgasını veriyoruz? Ubudiyet söz konusu. Allah'a itaat söz konusu. Allah'ın emri söz konusu. Resulullah Aleyhisselam'ın yapıp ettikleri söz konusu. Resulullah'tan sonraki insanların el atmaları söz konusu. Hadis yazılımı ve hadisin yasak yayın olarak ilan edilişi bu açıdan çok manidardır. İnsanlar kulaktan kulağa hadisler aktardılar. Kasıtlıları bir yana bırakın, bu düzlemde bile dinde fesadın, ibadette fesadın, itaatte fesadın, Resulullah'a ulaşmada fesadın bozulmanın, Resulullah'a sahih hadislerle ulaşacaktık ki tanıyalım. İncil'i nasıl tarif ettiler? İsa Aleyhisselam'dan soyutladılar. İsa Aleyhisselam'ın hiçbir şeyi not tutulmadı. Hiçbir şey yok. Şu anda Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselam hakkında bize bir şeyler söylüyor da biz İsa Aleyhisselam'ı tanımıyoruz. Şimdi İsa'dan soyutlayınca İncil'i rahat tarif edersiniz. Musa'dan soyutlayınca Aleyhisselam Tevrat'ı çok rahat tarif edersiniz. Hazreti Muhammed'den soyutlayacaksınız ki Kur'an'ı. İstediğiniz tarifatı yapasınız. Bir farkla ki Kur'an'ın lafzını da Allah garanti altına aldı. Dolayısıyla neyini tarif edeceksiniz? Kelimelerini, kavramlarını, gayesini, hedefini, maksadını, külün cüzünü, bütünselin parçalarını tarif edersiniz. Niye edersiniz? Çünkü siz münafıktınız. Münafıklık olgusunu göz ardı ediyor bizim Müslümanlarımız. Münafık kafirdir. Kafirler İslam'a karşı savaşırlar. Açık kafirler açık savaşırlar. Ama münafık olmuş kafir ibadetle oynayarak mücadele edecek. Allah Resulü'nün emirlerini değiştirerek, Kur'an'ın kavramlarını değiştirerek İslam'la mücadele edecek. İslam'ın içini boşaltacak. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccındaki iki emaneti çok manidardır. Size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi benim ehli beytimdir. Şimdi Kur'an'ın lafzını Allah garanti altına almış mıydı? Almıştı. İkinci bir risk var mıydı? Açılımında tarifat imkanı var mıydı? Vardı. Allah-u Teala oranın önüne tıkadı. Ehli beytini emanetçi kılarak Kur'an'ın açılımı yönünden yapılacak tahriflerin de önü garanti altına alındı. İmam Zaman Aleyhisselam zuhur ettiği zaman bütün bu tahrifler ayağımızın altına serilecektir. Allah onun zuhurunu tacil eylesin. Amin. Onun zuhuruna kadar bütün samimi sünnisiyle, şiisiyle, bütün samimi Müslüman kardeşlerimizi o muharref dinin bugün temsilciliğini yapan, o muharref dinde inat ve ısrar eden alimlerimizin şerrinden de halas eylesin.
Amin.
Allah'a emanet olun.